Ayrım 18, Rampa, Jack Higgins, sayfa 281. Şafak sökerken Batı Falkland dağları üzerindeydiler. Ölüm Vadisi'ne geldiklerinde sudan ancak 20 metre yüksekte uçuyorlardı. Her zaman olduğu gibi her şey göz açıp kapayana kadar bitti. Önce dağlar, sonra İngiliz gemileriyle dolu Falkland Körfezi ve San Carlos, Montera sağındaki Skyhawk'un hemen ardında bir Rapier füzesinden kurtulmaya çalıştığını gördü. Bir patlama ardından bir alev topu. Montera tüm ateşlerini üzerinde toplayan İngiliz gemilerinden kaçmak için uçağı sola çevirdi. Şarapnele tutulan uçak sarsıldı. Önünde bir tekne vardı. Montera bombalarını bırakıp hemen havalandı. Arkaya dönüp baktığında hiçbir patlama olmadığını görünce bir kahkaha savurdu bu saçmalık karşısında. Tanrım, oyunun bu aşamasında bile fünyeleri doğru dürüst yerleştiremiyorlar. Rio Gallegos'taki harekat odasında Donna Elena ile Gabriel sobanın yanında oturuyorlardı. Lami Dozo pencereden yağmurlu gökyüzüne bakıyor, kahvesini içiyordu. Genç bir teğmen içeri girip amirini selamladı. Getirdiği telgrafı verdi, general telgrafı okudu, başını salladı. Teğmen dışarı çıktı. ''Pek sevinçli görünmüyorsun,'' dedi Donna Elena. ''Kötü bir haber mi?'' ''Hedefe varmışlar, bir Skyhawk düşmüş.'' ''Raoul mu?'' diye atıldı Gabriel. ''Hayır, Raoul değil. Son haber aldığımızda onun da öteki pilot dönüşe geçmişlerdi.'' Raoul Montera 1500 metrede bulutlar arasından çıkıp arkasından dumanlar çıkararak hızla denize düşmekte olan diğer Skyhawk'u kovalamaya devam etti. Bütün kuralları hiçe sayarak telsizden ''Enrico, durumun nasıl?'' diye sordu. Yanıt yoktu. Birden bir Sidewinder füzesi belirdi, bir alev topu büyüdü ve Skyhawk paramparça oldu. Bir Harrier olmalıydı bu, kötü tarih diye buna denirdi işte. Çünkü Harrier'ların deniz kovalamacısı sınırının sonuna yaklaşmışlardı artık. Montera deneyin verdiği refleksle uçağı çevirdiği anda sağ yanında bir başka Sidewinder'ın geçip denize düştüğünü gördü. Her yer uçaklarında yalnızca iki Sidewinder füzesi olduğuna göre şimdi yalnızca 30 milimetrelik Aden toplarını düşünmesi gerekiyordu. İlk mermi kuyruğuna isabet etti. Skyhawk sarsıldı. Pilot bölmesini örten plexiglas kapak parçalandı. Montera sol kolunda ve sağ bacağında dayanılmaz bir sızı duydu. Her yer yeni bir saldırıya geçmişti. Yine düş görüyordu. Bu kez gerçekti ama. Kartal pençelerini uzatmış üzerine saldırıyordu. Yeni bir merminin sarsıntısıyla uçak yine parçalanır gibi oldu. Her yer yanından geçti. Dönerek bir daha arkasına geçmek için manevra yaptı. 300 metreye inmişti şimdi Montera. Kensington'daki evde ilk düş gördüğünde Gabriel'in söylediklerini hatırladı birden. ''Flapalarını indirmeyi hatırla, kartallar da üzerinden aşıp geçerler.'' Montera da bunu yaptı. Taş bir duvara çarpmak gibi bir şeydi bu. Bir an uçağın kontrolünü kaybettiğini sandı. Harrier pilotu çarpışmayı önlemek için yükselmişti. Montera fırsatı kaçırmayarak daha da alçaldı. 30 metrede uçağı düzelttiği sırada bunun yaptığı en tehlikeli uçuş olduğunu düşünüyordu. Fırtınada dalgalar 10 metreyi aşmaktaydı. Düşmanına bakınca onun çok yükseklerde olduğunu gördü. Bir parazit ardından İngilizce bir ses duyuldu. ''Her kimsen talihin açık olsun, yaşamayı hak ettin.'' Uçuş sınırına gelmiş olan Harrier dönüp Falkland'a doğru uzaklaştı. Harekat odasında Gabriel oturduğu yerde uyukluyordu. Donna Elena ile Lami Dozo ise pencere önünde sigara içmekteydiler. ''Benim oğlum sersemin biridir, biliyor musun?'' diye sordu kadın. ''Elbette, ama onun gibi sersemler için Tanrı'ya şükürler olsun. Bizlerin ara sıra utanca düşmemiz iyi bir şeydir.'' Kapı açıldı, genç teğmen hızla girdi içeri. Dozo adamın elinden telgrafı aldı. ''Bir Skyhawk daha kaybettik ama Raoul hala uçuyor. 50 mil kadar yaklaşmış üsse.'' Gabriel gözlerini ovuşturarak doğruldu. ''Bir haber var mı?'' ''Evet,'' dedi Lami Dozo. ''Donna Elena size anlatır. Sakın buradan ayrılmayın.'' Sonra koşa koşa dışarı çıktı. Skyhawk denizden 150 metre yükseklikte uçuyor, parçalanmış pilot bölmesinde rüzgar uğulduyordu. Plexiglas'ın parçalanmasıyla yüzünden yaralar almış Raul Montero feci bir haldeydi. Sarı pilot giysisinin kolu ve bacağı kandan kızıla dönmüştü. Rio Gallegos üssü göründüğünde elleri levyelere yapışmış gibiydi. ''Uçur beni Gabriel'' diye mırıldanıyordu. ''Boşa çıkar mı umutlarımı?'' Birden önünde sabahın ilk ışıklarıyla parıldayan pist göründü. Lami Dozo gözlerini dürbüne yapıştırmış kontrol kulesinde bekliyordu. Raul Montero'nun hoparlörde bitkin sesi duyuldu. ''Dosdoğru geliyorum, kurallara uyacak zamanım kalmadı.'' Skyhawk alanın kuzey ucundaki barakaların damlarına değecek kadar alçaktan yaklaşırken Montero kendisini karşılamak için çıkan araçları görebiliyordu. Skyhawk bir an havada duracak gibi oldu. Montero son bir kere daha çekti levyeyi ve hayatının en kötü inişini yaparak tekerlekleri piste değdirdi. Uçak pistte zıplayarak ilerledi. Olduğu yerde iki kere dönüp durdu. Montero başını öne eğmiş pilot koltuğunda otururken çevresinde sesler duydu. Kendisini kaldıran elleri hissetti. Gözlerini açınca Lami Dozo'yu gördü karşısında. Gülümsedi. ''İki kulak ve bir kuyruk değil mi generalim?'' Sonra kendini kaybetti. Savaş sona ermişti. Arjantinliler Port Stanley'de silahlarını bıraktılar. Buenos Aires'te öfkeli Arjantinliler Galtieri'nin başkanlıktan çekilmesini istediler. Aynı gün Londra'da İngiliz Başbakanı avam kamerasında yerinden kalkıp şaşkın milletvekillerine 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en şaşırtıcı çarpışma olan bu savaşın sona erdiğini müjdeledi. Buenos Aires'te Sisters of Mercy Hastanesi'nde Gabriel ile Donna Elena Montero'nun odasının kapısı önünde bekliyorlardı. Sonunda kapı açılıp baş cerrah dışarı çıktı. Kadınlar ayağa kalktılar. Diye sordu Donna Elena. Durumu pek iyi değil ama yaşayacak. Bir daha bu tür saçmalıklar yok kuşkusuz. Jet pilotluğuna paydos artık, içeri girebilirsiniz. Gabriel sorgu dolu bakışlarla yaşlı kadına döndü. Donna Elena gülümsedi. Ben oğluma kavuştum. Zamanım çok artık. Sen gir, ben beklerim. Gabriel içeri girince Montero'nun yüzünün mor renkli bir ilaçla sıvandığını, kolu ile bacağının alçıda olduğunu gördü. Hiçbir şey söylemeden gidip yatağın yanında durdu. Montero kadının varlığını hissetmiş gibi gözlerini açtı. ''Berbat bir haldesin.'' dedi Gabriel. ''Düzeleceğim, hiç merak etme. Doktor keman çalabileceğimi söyledi. Ve komik olan ne biliyor musun? Ben keman çalmasını bilmem.'' Gabriel hem gülüyor hem ağlıyordu. Yatağın yanında diz çöküp başını erkeğin başına dayadı. 17. Bölüm. Taksi Paul Mall yönünden Buckingham Sarayı'na yaklaşırken St. James Park'ın ağaçları üstünde soluk bir kış güneşi parıldıyordu. Tony Villiers'ın üzerinde alayının tören üniforması vardı. Taksi sürücüsü büyük bir gün değil mi bayım dedi. Siz de Falkland'da mıydınız? Evet. Bu çok garip işte. Muhafız alayının orada olduğunu bilmiyordum. Bir iki kişi vardık dedi Villiers. Sürücü dikiz aynasından arkaya bakıp sırıttı. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdik değil mi? Evet gösterdik. Victoria anıtını geçip ana kapıdan avluya girdiler. Villiers taksiden inerken cüzdanını çıkardı. Para istemez bayım, bu da benden olsun. Villiers sarayın kapısından giren kalabalığın arasına karıştı. Deniz, hava ve kara kuvvetleri yanlarında o gün için özel alınmış şapkalarıyla karıları ve sevdikleriyle içeri girmekteydiler. Kırmızı halı kaplı merdivenlerden çıkıp tören salonuna girerlerken hepsinde bir heyecan ve neşe seziliyordu. Salonun ortasında kraliçenin oturacağı yüksekçe bir platform vardı. Askeri bir bando hafif müzik çalıyor, konuklar yerlerini alırlarken salondan mırıltılar yükseliyordu. Her madalya alanın törene iki kişi getirme hakkı vardı. Williams'ın getirecek kimsesi yoktu. Böyle olmasını da yeğlemişti. Kendisine gösterilen yere oturup çevresindeki mermer heykellere, duvarlardaki tablolara, heyecanlı kalabalığa baktı. Bando kraliçe girerken marşa başladığı sırada herkes sustu. Tören verilen madalyaların önemine göre yürütülmekteydi. Önce deniz kuvvetleri, sonra kara ve ardından hava kuvvetleri. Adı söylenenler gidip kraliçenin elinden madalyasını alıyor, bir iki kelime konuşuyordu. O sabah üstün hizmet madalyası alanların sayısı hiç de az değildi. Villiers'ın sırası geldiğinde kraliçenin önüne gidip madalyayı göğsüne iliştirmesini bekledi. ''Bu konuda pek söylenecek bir şey yok değil mi Yarbay Villiers?'' ''Binbaşı Villiers efendim.'' Kraliçe madalyayı Villiers'ın göğsüne iliştirirken bir daha gülümsedi. ''Bu sabah yayınlanan terfi listesini henüz görmediniz sanırım.'' Villiers durumu hala pek kavramış sayılmadan yerini bir başkasına terk ederek kraliçenin önünden çekildi. Villiers merdivenin alt basamağında durup kutuyu açtı. Madalyaya bir kere daha baktı. Sonra cebine indirip kapıya doğru yürüdü. Kapıdaki nöbetçiler kendisini selamladılar. Sağda solda bir iki fotoğraf makinesi çatırtısı duyuldu. Ama Villiers pek aldırış etmeden St. James Park'ına doğru yürüdü. Nereye gideceğini bilmiyordu. Bir sigara yakmak için durakladığında yanı başında siyah bir Bentley durdu. Direksiyonda Harry Fox vardı. Açılan arka kapıdan Ferguson'un başı göründü. ''Seni çok iyi gördüm Tony. Büyük bir gün öyle değil mi?'' ''Öyle denilebilir.'' ''Gabriel'in geçen ay Buenos Aires'te albayıyla evlendiğini duydum.''
''Biliyorum.'' dedi Villiers. ''Bana yazmıştı.''
Ferguson başını salladı. ''Yarbaylığa terfi ettirildiğini duydun mu? Ordunun en genç yarbayısın şu anda.''
''Biliyorum.''
''Güzel, içeri gir.'' Ferguson arkasına yaslandı. ''Neden?'' ''Sevgili Tony, terfi işini kim ayarladı sanıyorsun?'' ''Ben yaptım elbette. Hem de doğum günü armağanı olsun diye değil. Amacıma uyuyor da ondan. Bu terfiden alayının hiç memnun olmadığını da belirteyim laf arasında.''
''Yani bana bir görev mi vereceksiniz?''
''Elbette. Haydi evlat gir içeri. Fazla zamanım yok. Saat 2'de Savunma Bakanlığında toplantım var.''
Villiers bir an adamın sözlerine kapılacak gibi oldu. Sonra beyaz evdeki Gabriel'i ve yüzündeki ifadeyi hatırladı.
''Ferguson ile karanlık oyunlarından çok daha değerlisin sen. Biraz neşeye hakkın var.''
Villiers kapıyı kapattı. Dönüp yürüyecekken Ferguson başını dışarı uzattı.
''Ne biçim oyun bu Tony? Nereye gidiyorsun?''
''Parkta yürüyüşe.'' Villiers ağaçlığa doğru yürüdü. Harry Fox'un yüzünde sevinçli bir ifade vardı.
''Sanırım onu artık kaybettiniz efendim.''
''Saçmalama, geri dönecektir. Haydi sür bakalım Harry.''
Ferguson arkasına yaslandı. Çantasından çıkardığı dosyayı okumaya başladı.
Kitabın sonu. 6 Nisan 2019 Sayfa 290.